Hatıralar. Merhaba sevgili dinleyiciler. Şu anda radyonuz TGRT FM ve Hatıralar programında sizlerle beraberiz. Her hafta olduğu gibi bu hafta da sizlerle beraber maziye şahitlik etmiş olanların hatıralarını hep beraber dinleyeceğiz. Ama önce isterseniz yine her zaman olduğu gibi bu programa emek veren arkadaşlarımız ve bu radyoya personeli adına hepinizi öncelikle selamlarım, sevgilerimi ve saygılarımızı sunarım. Vaktiyle şakaları ve güzel yaşamasıyla meşhur Veli Efendizade vardı. İstanbul'daki meşhur Veli Efendi Hipodromu'nun kurucusunun oğlu. Bu Veli Efendizade'nin de pek çok hatırası ve onunla alakalı anekdotlar vardır. Bu Veli Efendizade bir gün Çavuşzade Şemsi Molla ile otururken Bedesten'de Kâr-ı Kadim yani eski İş, eski yapma bir dürbünkar iş demektir. Kâr-ı kadim eski iş. Antika yani. Bir dürbün görüp aldığını, şimdiye kadar böyle güzel ve kuvvetli bir dürbün görmediğini söylüyor ve ağasına dürbünü getirmesini emrediyor. Dürbün gelince dikkatle kılıfından çıkarıyor, gözüne uydurur gibi yapıyor, sonra adalar tarafına çeviriyor, Şems-i Molla'ya dönerek diyor ki, aman ya Rabbi, adaları adeta pencerenin önüne kadar yaklaştırdı. Hele adanın ta tepesinde yeni yapılmış bir köşk görünüyor. Ne güzel de köşk, kuş kafesi gibi. Bu cihete doğru olan odaların birinde güzel yazılı bir de levha var. Ama rüzgar muttasıl kımıldattığı için bir türlü okuyamadım. Bak sen okuyabilir misin diyerek dürbünü Şems-i Molla'ya uzatıyor. Şems-i Molla dürbünü eline alıyor, gözüne yerleştirip adalara doğru bakmaya başlıyor. Ama çıplak gözle nasıl görüyorsa yine öyle görüyor. Dikkat edince dürbünün camlarının olmadığını anlıyor. Hiç istifini bozmadan, evet, evet, köşkü gördüm, hakikaten çok güzel bir şey. Levhayı da okudum efendim diyor. Veli Efendizade, ne yazılı diye sorunca Veylün yevme izin lil mükezzibin cevabını veriyor. Bu Kur'an-ı Kerim'den bir ayeti kerimedir. Yalancılara yazıklar olsun manasına gelir. Veli Efendizade'ye ait fıkralar, anekdotlar, hatıralar pek çok dedik. Bir gün, bir Ramazan günü Rumeli ve Anadolu kazaskerlerini iftara çağırıyor. Sofraya iki tabak tere koymasını da Vekil Harca tembih ediyor. Vakit gelince sofraya oturuluyor. İki tabak tereyi gören ev sahibi hiddetleniyor. Vekil Harcı da çağırıyor. Herif, bu kadar tereye ne lüzum var? Bizi çayıra mı çıkaracaksın diye çıkışıyor. Yemek vakti. Tabii Vekil Harcı önceden tembihli, kazaskerleri kastederek, efendim, tenevvü olsun, çeşit olsun diye öyle yaptık. Biri Rumeli teresi, biri Anadolu teresi diyor. Ramazan ayı yaklaştığı halde bir hal türlü hazırlık göremeyen Arif Ağa, keremkar, lütufkar bir zat olduğunu işittiği Veli Efendizade'ye gidiyor ve Veli Efendizade'nin kendisine yardımcı olacağını düşünüyor. Arif Ağa, hoş sohbet, insanları gülen söyleten, eskilerin meddah dedikleri türde birisi. Veli Efendizade'yi eğlendiririm de Ramazan haçlığını temin ederim diye düşünüyor. Ramazan ayından bir gün evvel, Ramazan ayı girmekten bir gün evvel, Veli Efendizade'nin Beşiktaş'taki yalısına gidiyor. Veli Efendizade hoppa ve delişmen bir adam. Ama aynı zamanda da zeki. Arif Ağa'nın böyle Ramazan'dan bir gün evvel gelişindeki maksadı anlıyor. Kendisini huzura celbediyor. Hoş sohbet olduğundan bahisle taltif ediyor. Ertesi Ramazan günü Arif Ağa dönmek için ruhsat isteyince o gecede kalmasını istiyor. Adamcağız yiyeceksiz içeceksiz olan çoluk çocuğunun halini düşünüyor, endişeye düşüyor ama bir taraftan da Veli Efendizade'nin ruhsat vermemesinden ümide düşüp müteselli oluyor. Ha, demek ki diyor, bu ihsanlar fazla olacak. Daha ertesi gün yine izin istediği halde yine aynı şekilde verilmiyor. Bu hal birkaç defa tekerrür ettikten sonra ısrara başlamasıyla efendi kendisini bayrama kadar salıvermeyeceğini yemin ediyor. Gizlice kaçmasın diye de dairesi halkı tembihleniyor. Şimdi Arif Ağa kalacak ama çoluk çocuğu ne haldedir onun endişesinde. Neyse onları Allah-u Teala'ya ısmarlıyor. Yakasını kurtaramadığı için istemeye istemeye Veli Efendi Zade'nin yalısında bayramı ediyor. Tabii her akşam söyleniyor, gülünüyor. Bayram günü sabahleyin daire halkıyla beraber efendinin huzuruna çıkıyor. Tebrik resmini ifa ediyor. Emirlerini yerine getirmiş olduğundan bahisle ruhsat istida ediyor. İzin verilmesini istiyor. Veli Efendi Zade de sadece peki gidebilirsin diyor. Arif Ağa aşağı iniyor. Biraz beklediği halde hiçbir atifet eseri zuhur etmeyince kahyanın odasına gidip bir şey emredip emretmediğini soruyor. Kahyadan bir emir çıkmadığı cevabını alması üzerine bir kat daha meyus oluyor. Bari siz birkaç kuruş verin de kayık ücreti ve çocuklar için şeker parası yapayım diye ağalara müracaat ettiyse de onlar efendinin emri olmadıkça biz bir şey veremeyiz diyorlar. Nihayet yalvarıp yakararak Ayvaz'dan ancak bir kayık parası alabiliyor. Yalının rıhtımından ağlaya ağlaya kayığa biniyor. Son bir kez yalıya bakıyor. Veli Efendizade'nin köşe penceresinin önünde oturarak kendisini seyretmekte olduğunu görüyor. Son bir ümit ile müsterhimane boynunu bükerek yerden temenna ediyor. Veli Efendizade buna elini sallamakla mukabele ediyor. Arif Ağa artık son haddini bulan yeğesin tesiriyle ağzını açıyor. Hınzır deli, Allah müstahakını versin. Beni bir aydan beri hapsettin, çoluk çocuğumu açlıktan öldürdün diye ağız dolusu sövmeye başlıyor. Veli Efendizade hiç cevap vermiyor, muttasıl elini sallamaya devam ediyor. Bütün bunlardan sabrı tükenen Arif Ağa öcünü elindeki torbasından alıyor. Onu şiddetle taşa çalıyor. Torba denize düşüyor. Pek meyus bir halde kayığa binip gidiyor. İstanbul'a varıp da semtine gelen Arif Ağa evinin yerinde olmadığını görüyor. Acaba yeğiz haliyle başka bir sokağa mı girdim diye etrafına bakınıyor. Sokak kendi sokağı. Civardaki evlerde yine o evler. Yalnız kendi evi yok. Yerinde yeni bir ev kurulmuş. Şaşkınlıktan çıldıracak bir hale geliyor. Hemen bakkala koşuyor. Yahu diyor, bizim ev halkı, çoluk çocuk ne oldu? Bakkal şu izahatı veriyor. Sizin gittiğinizin ertesi günü bir ağa geldi. Civarda bir ev tutarak çoluk çocuğunuzu oraya götürdü. Dülgerler üşürüp evinizi yıktırdı. Yerine yeni bir ev yaptırarak bayram gecesi kendilerini nakletti. Arif Ağa hemen eve koşuyor. Kapıyı çalıyor. Ailesi halkı bayramlık yeni elbiselerle kendisini istikbal ediyorlar. Hep birden babacım diyorlar. Bizim nail olduğumuz bu nimet nedir? Arif Ağa meserret gözyaşları arasında işi anlatıyor. Çoluk çocuktan Leyla Efendizade tarafından bütün Ramazan ayı boyunca yedirilip içirildiklerini, yeni yapılan evin baştan başa döşettirildiğini, aile efradının hepsine bayramlıklar yaptırıldığını öğreniyor. Arif Ağa yalıya koşuyor, efendinin ayaklarına kapanıyor. Kusurunun affını rica ediyor. Veli Efendizade, Arif Ağa'nın bu sözlerine karşılık vermiyor. Yine elini sallamakla mukabele ediyor. Efendim Veli Efendizade Mehmet Emin Efendi kazasker idi. Temmuz ayının gayet sıcak bir gününde nedimleriyle yalıda otururken hadi kış yapalım dedi. Pencereler kapandı, kalın kürkler giyildi, büyük mangallar, tandırlar getirtildi. Ihlamurlar ve sair ısıtıcı şeyler ısmarlandı. Yaz içindeki bu kış alemi bir saat kadar sürdü. Hazır bulunanların hepsi kanter içinde kalmışlardı. Kış eğlencesi bittikten sonra efendinin nedimlerinden Meraki Efendi sofaya çıktı. Pencerenin önünde şöyle göğsünü bağrına açtı. Hem terini kurutuyor hem de ağlıyordu. Bunu gören Şemsi Molla, yani Veli Efendizade'nin arkadaşı, Meraki, ne ağlıyorsun? Elhamdülillah kurtulduk. Şimdi ağlanacak değil, gülünecek, memnun olunacak zamandır. Meraki şu cevabı verdi. Efendim ben geçmişe ağlamıyorum. Bu delinin hatırına gelip de Erbayin'de kar yağarken bu sefer de yaz yapalım diyecek olursa, bir de onu tecrübeye kalkarsa halimiz nice olur, ona ağlıyorum. Meraki Efendi hakikaten korktuğuna uğradı sevgili dinleyiciler. Bir zaman sonra kışın karlı ve soğuk bir gününde Veli Efendizade, Meraki, gel seninle gezmeye gidelim dedi. Tabii Veli Efendizade kürk üstüne kürk giymiş, başına da bir şal ile iyice sarmış. Arabacıya Veli Efendi çayırına emrini veriyor. Bu münasebetsiz gezinti sırasında eski İstanbul'un soğukları meşhur. Veli Efendizade, Meraki, benim burnumdan başka hiçbir yerim üşümedi. sen nasılsın deyince, soğuktan tiril tiril titremekte olan Meraki Efendi, efendim diyor, kulunuzun da esverimden başka sıcak bir yerim kalmadı. Bari mübarek burnunuzu oraya sokun da bir yeriniz üşümesin cevabını verdi. Dedik ya, Veli Efendizade'nin Şemsi Efendi isminde çok samimi bir arkadaşı vardı. O da ilim sahibi birisiydi. Veli Efendizade'yi ziyarete gidiyor bir gün. Veli Efendizade, Şemsi Efendi ile çok samimi arkadaş. Farkı şu, çok zengin ve aynı zamanda da arayıcı birisi. Ziyarete gidiyor. Odada kırmızı kadifeden yapılmış mükellef bir palan var. Palanın Şemsi Efendi'nin, Şemsi Molla'nın nazar dikkatini celbettiğini gören Veli Efendizade, güzel değil mi diye soruyor. Şemsi Efendi hakikaten pek güzel olduğunu söyleyince, Veli Efendi, hadi kapıyı sürmeleyelim de şunu biraz arkama tak bakalım nasıl olur diyor. Şemsi Molla, böyle münasebetsizlikten vazgeç, hiç öyle şey olur mu diyerek muhalefette bulunmak istediyse de Veli Efendizade ısrar ettiğinden, evde onun evi olduğundan peki demeye mecbur oluyor. Şemsi Molla palanı Veli Efendizade'nin arkasına geçiriyor. Efendi sırtında palanla birkaç kere dolaştıktan sonra, ikisi de kahkahalarla gülüştükten sonra Şemsi Molla'ya, gel ben de senin arkana takayım diyor. Veli Efendizade ilk tecrübeyi kendi sırtında yaptırdığı için Şemsi Molla teklifi kabul mecburiyetinde kalıyor. Veli Efendi Zade, Veli Efendizade palanı efendim böyle kolaylıkla çıkarılamayacak surette sıkı sıkı bağladıktan sonra gizlice kapının sürmesini çekiyor. Şimdi Şemsi Efendi'nin sırtında palan. O sırada kapı açılıyor. Şeyhülislam Efendi'nin büyük kavuklusu, yani onun özel kalem müdürü, elinde resmi bir tezkereyle içeriye giriyor. Kazasker Şemsettin Efendi'yi arıyorum. Veli nimetim Şeyhülislam Hazretleri tarafından bir tezkere getirdim diyor. Veli Efendizade gayet ciddi bir tavırla işte diyerek sırtında palanla dolaşmakta olan Şemsi Efendi'yi gösteriyor. Şemsi Efendi şaşırıyor, nihayet derecede utanıyor. Sonra iş ortaya çıkıyor. Meğerse Veli Efendizade eğlenmek için Şeyhülislam'ın büyük kavuklusunu, yani özel kalem müdürünü çağırtmış, kendisini rica minnet kandırarak Şemsi Efendi'ye bu oyunu oynamış. Efendim, Veli Efendizade'nin nedimlerinden olmakla maruf kazasker Şemsettin Efendi, yani namı diğer Şemsi Molla, bir Ramazan günü akşamüzeri evinin köşe penceresinde otururken Rumeli kazaskeri efendinin o zamanın adeti veçiyle yanında adamları olduğu halde atla sokağa saptığını görüyor. Acaba bu taraflarda kimin iftarına gidiyor diye düşünmekteyken kazasker efendinin evinin kapısı önünde durarak uşaklarının kapıyı çaldığını duyuyor. Şemsi Efendi telaşla hareme koşuyor. Hanımına, hanım, Rumeli kazaskeri efendi iftara geliyor. Yemeklere ve iftariyeye dikkat et dedikten sonra kazaskeri merdiven başında karşılıyor. Biraz sonra Anadolu kazaskerinin de maiyetiyle ve uşaklarıyla gelmekte olduğunu görerek tekrar hareme koşuyor. Aman hanım, Anadolu kazaskeri efendi de geliyor. Ne yaparsan yap, beni utandırmama bak ihtarında bulunmakla beraber gidiyor, onu da istikbal ediyor, karşılıyor. O daha oturmadan eski Rumeli kazaskerinin adamları kapıyı çalıyor. Şemsi Efendi yine fazla telaşla hareme koşuyor. Hanım yeni gelenler olduğunu öğrenince bu kadar halkı doyurmak için ezan vakti ben ne yapabilirim? Nafile üstüme gelme, ne bulurlarsa onu yerler diye oruç keyfiyle Şemseddin Efendi'yi azarlıyor. Neyse Şemsi Molla yeni gelen misafiri de karşıladıktan sonra sair ilmiye ricali birbirini mütakip gelmeye ve birini istikbal ile odaya ihsal edinceye kadar diğeri merdivenden çıkmaya başlıyor. Şemsi Efendi şaşkınlıkla bir odaya bir merdiven başına koşmaktayken Şeyhülislam Efendi'nin de birçok maiyeti ve debdebesiyle gelmekte olduğunu görüyor. Aklı tamamen başından gidiyor. Bihoş bir halde Şeyhülislam'ı sokak kapısından istikbal ediyor. Ezana yakın Veli Efendizade'nin iki tarafına salınarak gelmekte olduğunu görünce bunun onun tarafından tertiplenmiş bir oyun olduğunu anlıyor. Allah müstahakını versin hınzır deli demekle beraber hırsından bu sefer ağlamaya başlıyor. Tam iftar topları atılırken Veli Efendizade'nin ağalarından iki ağa misafirlerin bulundukları odalara geliyor. Buyurun efendim diye önlerine düşerek kendilerini merdivenden aşağı indirip Şemsi Efendi'nin evine bitişik bir konağa götürüyor. Meğer Veli Efendizade bu oyunu yapmak için bir konak kiralamış ve o konakta her şey hazırlanmış. Sofralar, iftarlıklar kurulmuş. Şemsi Efendi bunu görünce kalben müsterih oluyor. Bununla beraber çektiği azabı ölünceye kadar unutamıyor. Veli Efendizade'nin vefatından sonra da ahbaplarına bu adamın çok eziyetlerini çektim. Hepsini helal ederim. Fakat o akşam çektiğim endişe ve azabı ömrüm oldukça unutamam ve hakkımı da helal edemem derdi.
Thank you.
dinleyiciler, geçen asırda, 19. asırda İstanbul'un namlu şahsiyetlerinden birisi Bahriyeli Sami'ydi. Bir müddet deniz zabiti olarak çalıştığı için arkadaşları ona Bahriyeli Sami derlerdi. Emsalleri kısa zamanda çok ve çabuk yükselmişler ama kendisi çok kabiliyetli olmadığı için, bir kayranı da olmadığı için hep yerinde saymış. Sonra meslekten ayrılarak pek maceralı bir hayat sürmüş. Bu hayat zaman zaman zengin konaklarında, paşa köşklerinde, en baş köşelerde hatırlı bir misafir olarak, zaman zaman da Beyoğlu'nun en adi pansiyonlarında aç yatarak devam etmiştir. Bahriyeli Sami Efendi'nin meslekten ayrılışı trajikomik bir hususiyet taşıyor. Bahriyeli Sami çakçı mülazımı evveliydi. Üsteğmen idi. Donanmaya alaylı olarak girmişti. Yani bir okuldan diploması yoktu. Askere gitmiş, askerde tezkere bırakmış ve zamanla mülazım evvelliğe kadar yükselmiş. O sohbet, bir ayak üzerinde 1000 nükte atan, 1000 esprinin belini kıran bir adam olduğu halde bir türlü terfi edemiyor. İşinin ustası değil. Bezginlik hasıl oluyor. Bu bezginlikle zamanın Bahriye Nazırı'nın huzuruna çıkıyor. Bahriye Nazırı, Deniz Kuvvetleri Kumandanı'nın muadilidir. Nazır'a diyor ki, Paşa Hazretleri, beni diyor tekaüde ayırmanızı istirham ediyorum diyor. Hayırdır diyor Nazır, niye emekli olmak istiyorsunuz? Lazım gelen müddeti tamamladınız mı diyor. Tamamlamadım ama diyor, neredeyse tamamlamak üzereyim diyor. Peki diyor Nazır, tekaüden sonra ne yapmayı düşünüyorsunuz? Efendim diyor, sizden bu konuda bir istirhamım var diyor. Hazır Osman Hamdi Bey Türkiye'de müzeler kuruyor. Beni bu müzelerden birinin kapıcılığına tayin ettirir misiniz diyor. Nazır Efendi diyor ki, efendim diyor, mütekayit bir zabitten, emekli bir subaydan hiç kapıcı olur mu? Sonra neden illaki müze istiyorsunuz? Asar-ı Atika'ya, eski eserlere merakınız mı var diyor. Sami Efendi, hayır efendim diyor. Asar-ı Atika'ya merakım falan yok diyor. O halde diyor Nazır Paşa, kendim bizzat müzelik oldum da onun için istiyorum diyor. Anlamadım diyor Nazır Efendi. Efendim diyor, ben 25 yıla yakındır mülazımı evvelim. Yani üsteğmenim. Daha yüzbaşı bile olamadım. 25 yıldır bu kıdemde kalan bir adam müzelik addedilmez mi? Bahriye Nazırı bu sitemkar sözlere hem gülüyor hem de Sami Efendi'ye acıyor ve şu tavsiyede bulunuyor. Hatta teklifte bulunuyor. Gerçekten de size haksızlık olmuş diyor. Hadi usul yerini bulsun diye sizi bir imtihandan geçirelim. Basit bir imtihandan. Ondan sonra da sizi yüzbaşılığa icap ederse binbaşılığa terfi ettirelim diyor. Bahriyeli Sami Efendi bu teklife çok seviniyor. Teşekkürler ederek Nazır'ın huzurundan çıkıyor. Verilen emir üzerine hemen bir imtihan komisyonu teşkil ediliyor. Sami Efendi'yi salona çağırıyorlar. Heyetin reisi onun gönlünü almayı da ihmal etmiyor. Sami Efendi diyor, bu imtihan bir formalite icabıdır. Yoksa sizin bilginizden ve kıymetinizden hiç şüphemiz yoktur. Tevcih edeceğimiz sualleri sizin gibi eski ve tecrübeli bir zabit elbette çok kolayca cevaplar. Onun için sakın canım bu kadar da basit şeyler sorulur mu diyerek alınmayın diyor. Neyse imtihan başlıyor. Suallere geçiliyor. İlk sual şu. Farz ediniz ki bir gemidesiniz. Bu geminin çakçı başılık vazifesini de üstlenmiş bulunuyorsunuz. Açık denizdesiniz. Hava birden fırtınalanmış. Kazan vidalarından en ehemmiyetlisi yerinden çıkmış ya da gevşemiş. Bu durumda ne yaparsınız? Yalnız tekrar ediyoruz ki hava fırtınalıdır. Bundan dolayı gemiyi stop ettirmek de doğru değildir. Hatta imkansızdır. Sual, heyet reisinin, komisyon başkanının da ifade ettiği gibi alakadarlar için aslında son derece basit, son derece kolay bir sual. Ancak ne yapmalı ki? Bizim Bahriyeli Sami Efendi'ye en çetin meselelerden daha zor geliyor. Bir dakika düşünüyor. Başını kaşıyor, 5 dakika daha düşünüyor. 10 dakika daha düşünüyor. Heyet azaları sabırla bekliyorlar. Biraz müsaade buyurun diye mırıldanarak yeniden derin düşüncelere dalıyor. Şakaklarından terler sızıyor. Heyet azaları aynı sabırla cevabı bekliyorlar. Böylece aradan tam yarım saat geçiyor. Artık utancından, hicabından kan ter içinde kalan Bahriyeli Sami Efendi mahcup mahcup başını kaldırıyor. Vallahi efendim, ben terfi etmekten vazgeçtim. Yeter ki şu melun vida yerinde dursun da Allah'ın kulları o fırtınalı havada sağlıkla sahile ulaşsınlar dedi. Sonra kalkıp imtihan heyetini selamlayarak salondan dışarı çıktı. Bahriyeli Sami Efendi bir gün Galata'daki meşhur Tokatlı lokantasına giriyor. Lokantanın patronu Agop Efendi'ye soruyor. Cebimdeki paramla lokantanızda yemek yiyebilir miyim diyor. Agop Efendi elbette diyor. Sami Efendi oturuyor, mükellef bir şekilde karnını doyuruyor. Sonra elini cebine daldırıyor. İşte cebimdeki bütün para, tam 8 kuruş diyerek Agop Efendi'ye uzatıyor. Agop'un kaşı gözü oynarken oyun bozanlık yok. Ben cebimdeki parayla yiyebilir miyim diye önceden şart koşmuştum. Yollu diretiyor. Bunun üzerine Agop peki diyor. Kabul ederim. Ama ilerideki sokakta yeni açılan bir Abdullah Efendi lokantası var. O lokantada da aynı numarayı yapacaksın diye şart koşuyor. İşte bu mümkün değil diyor Sami Efendi. Çünkü orada da böyle yaptığım için beni buraya Abdullah Efendi gönderdi diyor. Evet, bununla beraber adi bir Gülhan Bey olmadığı için birkaç gün sonra getirip bir gün önce, birkaç gün önce yediklerinin parasını Agop'a ödüyor. Bahriyeli Sami tekayüde ayrıldıktan sonra artık geçimini kibar konaklarında bir çeşit salon şovları yaparak temin ediyordu. Hoş sohbet, güler yüzü, tatlı dilli olduğu için her yerin, her meclisin aranan adamıydı. O devrin meşhur zevatı Esat Paşaların, Ali Şamil Paşaların, Fuat Paşaların konaklarında büyük bir sevgi ve hürmet görüyordu. Keyfiyetinde olduğu zamanlarda meclistekileri gülmekten kırıp adeta hasta ederdi. Her gittiği konaktan da pek mühim diş kirası, bahşiş gibi hatırı sayılır paralarla dönerdi. Ne var ki çok müsrif ve daha kötüsü kumara zebun idi. Beyoğlu'nun irili ufaklı kumarhanelerinde Çerkez Kamil, Araf Ferhat gibi adamların batakhanelerinde yüzmekteydi. Bu yüzden kazandığı mühim paraların haricinde babadan kalma bir iki mülkü de elden çıkarmıştı. Bu kötü tavrını ve bunun acı neticesini bir arkadaşına aynen şöyle anlatmış Bahriyeli Sami. Allah günahımı affetsin. Ömrümce dışarılarda kazandım, getirip getirip kumar masalarının üzerinde kaybettim. Oyuna girmek ve mutlaka kaybetmiş olarak evime beş parasız dönmek benim için bir adet haline gelmişti. Ancak bir keresinde talih yüzüme olanca gücüyle güldü. Bir koyuyorum 15 geliyor. 10 koyuyorum 110 uzatıyorlar. Bu sefer önümdekinin yarısını ortaya sürdüm. 50'ye karşı 400. Ha gayret, bravo Sami. Yerde 500 yatıyor. Gören var mı? Oldu olacak, bağırıyorum. Banko. Bir kart, Bir tane daha. Elimdeki toplam 8. Karşı taraf 0. Neyse başınızı ağrıtmayayım. 5000 altın lira kazandım. Bu 5000 lira beni ömrüm boyunca ferah ferah geçindirirdi. Oyun devam ede dursun, ben paralarımı bağrıma basıp soluğu benim bekar odasında aldım. Paralar yastığın altında. Sevinçten bir türlü gözüme uyku girmiyor. Rabbime şükürler olsun. İlk işim bizim Mendebur pansiyon sahibi Rum Dudu'nun birikmiş aylıklarını ödemek olsun. Artık terziler, kunduracılar, bakkallar ikide birde yakama yapışamazlar. Derken bir ara kendimi azarlamaya başladım. Ve hey budala, ömrüm boyunca bir gece talih sana yar oldu ve yüzüne güldü. Sen ise kazandığın paraları toparlayıp pısırık pısırık kalktın geldin. Şu kazandığının birkaç mislini daha kazanıp da şöyle verimli bir mal mülk alsaydın ya. Ama daha sabaha çok var. Davran Sami, kaçırma bu geceki fırsatı ve talihi dedim. Acele giyinip tekrar kumarhaneye gittim. Oyun sabaha kadar sürdü. Sabahleyin masanın başından süklüm püklüm kalkarken cebimde 3-5 metrelikten başka para olmadığını gördüm. Alacakaranlıkta tepe başındaki bir işkembecide bir çorba içtim. Sonra yatağıma yatıp yorganı başıma çektim. İşin yoksa bekleye dur, pansiyoncunun Dudu'yu yine yapışın yakama, terziler, kunduracılar, bakkallar. Sevgili dinleyiciler, bu haftada Hatıralar programının sonuna geldik. Haftaya yeni bir programda buluşuncaya dek hoşça kalın.
Hatıralar.